İnsanlar zenginleştikçe haksızlıklar daha da çoğalır. Çünkü zenginlerin Allah'la irtibatı azalır. Çünkü onları Allah'tan koparacak olan meşguliyetleri çoktur. Rüşvetin asıl sebebi, haksızlığın asıl sebebi, hilekarlığın asıl sebebi, kara borsanın asıl sebebi aslında fakirlik değildir. Hatta tam tersine insanlar zenginleştikçe bu gibi günahlar daha da çoğalmıştır. Tarih de buna şahittir, bugün de buna şahittir. Onlar daima Allah'ı böyle şeylerin dışında tutmak istediler. Onların inandığı Allah, insanların hayatına karışmayan bir Allah. Öyle bir Allah istiyorlardı. Bizim diyorlardı, para kazanmamıza nasıl karışıyorsun? İstediğimizi yapmamıza nasıl karışıyorsun? Sen namazı mı buna karışıyor? Eğer mücadele ruhu vermiyorsa, kötülüklere de engel olmuyorsa, emri bil maruf, nehy-i anil münker yapmanı sağlamıyorsa o namaz nasıl namazdır? Eğer şirkle mücadele etmiyorsa Müslüman, namazı hakiki namaz değildir.
İnnelhamdülillah, nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Hud suresinde Allah Azze ve Celle bize en son Lut Aleyhisselam'ın kavmini, onların kıssasını anlatmış idi. O güne kadar hiçbir milletin yapmamış olduğu günahı işlemişler. Erkekler, erkeklerle münasebette bulunmaya başlamışlar ve Allah Azze ve Celle tarafından bundan dolayı helak edilmişlerdi. Geçmişte yapılmış olan bu çirkin şey, bugünkü kendini medeni zanneden toplumlarda da yapılmaktadır. Aslında bunlar bu halleriyle ne kadar gerici olduklarını, geri bir medeniyete sahip olduklarını göstermiş olmaktadırlar. Bundan yaklaşık olarak 4000 sene kadar evvel yapılmış olan günahları bugün insanlar aynı şekilde işliyorlar ve kendilerini medeni zannediyorlar. Hatta bu günahı meşrulaştırmak suretiyle, kanunlaştırmak suretiyle geçmiştekilerden daha da iğrenç bir vaziyette olduklarını gösteriyorlar. Bugün birçok Avrupa devletinde bu günah kanunen serbest bırakılmış vaziyettedir. Diğer günahlar serbest bırakıldığı gibi. Esas itibariyle zina da, içki de, kumar da insanlığın düşmanıdırlar. Onların da yasaklanması gerekirken onları serbest bırakanlar sonunda öyle bir noktaya gelmişlerdir ki artık insanların tiksineceği pislikleri bile normal insanların dahi kabul etmeyeceği şeyleri yapacak hale gelmişler ve bununla ilgili de kanunlar çıkarmışlardır. İnsan bir defa Allah'tan kopmaya görsün, gerisi gelir. Bir defa Allah'tan kopanlar, ondan sonra artık bütün meselelerinde, hayatlarıyla ilgili bütün mevzularda Allah'tan koparlar. Ve bir defa harama girmeye başlayanlar, artık haramdan zevk almaya başlarlar ve fıtratlarını bozarlar. Medeniyetten çıkışırlar. Bir defa şirke bulaştığı zaman bir toplum, Allah'tan bağımsız olmaya kalkıştığı zaman bir toplum, Allah'ın ne dediği umurunda olmadığı zaman bir toplumun, işte o zaman o toplum bütün çeşitleriyle haramlara dalmaya başlar. Çünkü Allah Azze ve Celle onların kanun koyucusu değildir artık ve onlar kendilerini özgür görmektedirler. Allah'ı ilah olarak görmeyince, sadece yaratıcı olarak görünce, Allah Azze ve Celle'yi tam olarak takdir edemeyince, koymaları gereken yere koyamayınca, hayatlarına müdahale eden bir Allah olarak görmeyince, o zaman her türlü harama girmek onlar için kolaylaşır. Allah Azze ve Celle Lut Aleyhisselam'ı onlara göndermiş ve onları bu günahtan men etmiş idi. Esasında bütün günahlar hepsi en temel günah olan şirk ile başlamaktadır. Bir toplum şirke düştüğü zaman Allah'ı düşünmez hale geldiğinde bir takım varlıkları, bir takım reisleri, idarecileri Allah Azze ve Celle'nin yerine koyduklarında Allah'ın dediğine uyar gibi onların dediğine uyduklarında Allah'ı bırakıp da insanlara tabi olduklarında o toplumda artık her türlü iğrençliği görmek mümkündür. Bir toplum bir kez Allah'tan kopmaya görsün, bir kez Allah'ı bırakıp da insanlara ilahlaştırmaya görsün. Bunu yapan toplum artık ondan sonra bütün meselelerde her türlü iğrençliğin içerisine, bataklığın içerisine düşmekten kendisini kurtaramayacaktır. Çünkü böyle bir toplumun kutsal değerleri olmayacaktır. Allah ve peygamberi gibi kutsi değerlere inanmayanlar, vahiy gibi kutsi bir değere inanmayanlar, kendi kafalarından çıkardıkları kanunları, prensipleri, izimleri Allah'ın vahiy yerine koyanlar elbette ki bir müddet sonra sapmaya başlayacaklardır. Bir milletin pusulası Kur'an olduğu müddetçe, vahiy olduğu müddetçe o milletin sapması mümkün değildir. Ama bir millet bir defa pusulasını vahiy olmaktan çıkarmış da insan görüşünü pusula yapmışsa, insanların koyduğu kanunları, prensipleri, ideolojileri kendisinin pusulası durumuna getirdiyse o toplum da iflah olmayacaktır. Çünkü insanlar geleceği bilemezler. Geleceği bilemedikleri için koydukları kanunlar ileride ne gibi sonuçlar doğuracak onları anlayamazlar. Geleceği bilemedikleri için geleceğe uygun kanunlar koyamazlar. İnsanı tanımadıkları için insana uygun kanunlar koyamazlar. Bir takım şeyleri serbest bırakmayı marifet zannederler. İnsanı her türlü özgürlüğü vermeyi bir marifet görürler ama sonra o özgürlüklerin sonucunun hiç hayırlı olmadığını görürler. Allah Azze ve Celle neyi haram ettiyse insanın hayrınadır. Neyi de farz ettiyse o da insanın hayrınadır. Çünkü Allah yarattığını bilmektedir. İnsanlar ise yaratılanı bilmemektedirler. O yüzden de insana uygun bir kanun ve insana uygun bir medeniyet meydana getirememektedirler. Sürekli değişmektedir onların koydukları kanunlar. Allah Azze ve Celle ise aynı kanunu binlerce yıl sonrasına da hitap edecek şekilde gönderir. Binlerce sene sonrasında aynı kanun geçerli olur. Çünkü Allah kainatın tamamını bilmektedir ve insanın ihtiyacını bilmektedir. İnsanın derinliklerinde saklı olan duyguları da bilmektedir ve gönderdiği kanunlar ona göre olacaktır. Bütün kıssalara baktığımız zaman ortak olarak aynı günahı görüyoruz. Bütün milletler şirk içerisinde olunca Allah onlara peygamber gönderiyor. Fakat onun dışındaki günahlar her millette farklı farklı olabilmektedir. İşte mesela Lut Aleyhisselam'ın milletinde olan günah bu iğrenç günah. Erkeğin erkekle münasebeti diğer kavimlerde olmayan bir günah idi. Lut Aleyhisselam'ın kavminde başlamıştı. Şimdi ise Allah Azze ve Celle Şuayb Aleyhisselam'ın kıssasına geçecek. Şuayb Aleyhisselam'ın milletinde ise onların yapmadığı, belki geçmişteki birçok milletin yapmadığı başka bir günah var. Yani ortak günah hepsinde şirktir. Ama onun dışındaki günahlar kavimden kavime değişebilmektedir. Ahlaki bir takım zafiyetler kavimden kavime değişebilmektedir. Lut Aleyhisselam'ın milletini yaptığını belki Şuayb Aleyhisselam'ın milleti yapmamıştır. Ama onlar da başka bir hata içerisindeydiler. Fakat hepsinde gördüğümüz ortak hata bunlar şirk içinde olan toplumlardır. Bunlar Allah Azze ve Celle'yi kendi hayatlarına karıştırmayan toplumlar. Allah'ı sadece yaratıcı olarak gören, hay ve kayyum olarak gören, rızık verici olarak gören toplumlar. Allah'ı sadece semî olarak, basir olarak, habir olarak gören toplumlar. Ama Allah'ı melik olarak görmüyorlardı. Allah'ı kanun koyucu olarak görmüyorlardı. O yüzden onlar kendileri, kendi işlerini kendileri görmeye kalkıyorlardı. Güya topluma medeniyeti getireceklerdi. O yüzden kanunlar koyuyorlar, izinler meydana getiriyorlardı. Halbuki bunlar sadece toplumu fesada götürüyordu. Toplumu bozdukça bozdular. Bir toplum şirk içerisinde olunca ondan sonra gerisi gelecektir. Allah'ı bir tarafa koymayı öğrenince bir toplum, Allah'tan bize ne diyecek hale gelince bir toplum, Allah sadece yaratıcıdır ve bizim rızıklarımızı verendir, kainatı idare edendir, gökteki bulutları idare eder, yıldızları idare eder, hayvanları idare eder, tabiattaki bir takım hadiseleri idare eder ama bize karışmaz şeklinde bir anlayış bir topluma yerleştiği zaman artık o toplumun hiçbir zaman iflah olması mümkün olmayacaktır. Çünkü toplum kendisini Allah gibi tanımayacak, Allah Azze ve Celle'nin koyduğu gibi doğru, adil kanunlarda koyamayacaklardır. İşte o zaman sapmalar başlayacak. Hem ekonomide sapmalar olacak, hem ahlakta sapmalar meydana gelecek, hem ibadetlerde sapmalar meydana gelecek. İşte Allah Azze ve Celle bu sapmaları anlatıyor bize aslında. Allah'ı bir kenara koydukları zaman toplumlar nasıl saparlar? Hangi meselelerde sapmalar gösterirler? Allah Azze ve Celle bu kıssalarla aslında onlara misal vermektedir. وَاِلَى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا Ve Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Kardeşleri diye Kur'an-ı Kerim ifade ediyor ki, yani onların içerisinden birisiydi. Onların dışından biri değildi yani. Onların çok iyi tanıdığı birisiydi. Bütün peygamberler kendi kavimlerinden gönderilirler. Her kavmin peygamberi o kavmin içerisinden gönderilir. Ta ki onu tanısınlar, onların bildiği birisi olsun diye. Eğer dışarıdan birisi olsaydı o zaman itiraz edeceklerdi. Diyeceklerdi ki biz seni tanımıyoruz. Acaba sen geçmişinde dürüst bir insan mıydın, değil miydin? Acaba senin geçmişinde yalancılık var mıdır, yok mudur? Acaba senin başka niyetlerin mi var yoksa? Biz seni tanımadığımız için hakkında karar veremiyoruz. Allah peygamber gönderecekse neden bizim içimizden birisini göndermedi diyeceklerdi. Öyle diyemesinler diye Allah Azze ve Celle onların içinden birisini peygamber olarak gönderir. Onların kardeşleri yani onların nesebinden gelen bir insan. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın da yanında kaldığı kişiyim Şuayb Aleyhisselam. Hatırlayın Hazreti Musa Aleyhisselam bir adam öldürmüştü gençliğinde peygamber olmadan evvel. Yanlışlıkla bir adama vurmuş ve adam düşmüş ölmüştü.
Normalde bıçakla, kılıçla vesaireyle öldürmemişti. Sonra oradan kaçmıştı. Firavun'un askerleri kendisinin peşindeydiler. Allah Azze ve Celle onu götürüyordu. Bir istikamete doğru gidiyordu Musa Aleyhisselam, kendisi farkında değildi. Nasıl ki daha bebekken beşiğini Allah Azze ve Celle sürüklemiş götürmüştü Firavun'un sarayına doğru. O zaman da kendisi beşiği sürüklememişti, Allah götürmüştü. Allah'ın yönlendirmesi altındaydı Hazreti Musa. Şimdi de Allah'ın yönlendirmesi altında dağlarda kaçıyordu Firavun'un askerlerinden. Nereye doğru gittiğini bilmeden gidiyordu ve gitti gitti dağda bazı çobanlar görmüştü. İki tane de genç kız görmüştü, onların da koyunları vardı. Erkek çobanların koyunlarını sulamalarını bekliyorlardı. Erkekler gidecek, sonra bu kızlar da koyunlarına su vereceklerdi. Onları bekliyorlardı. Hazreti Musa Aleyhisselam durumu fark edince dedi ki, sizin yerinize koyunlarınıza su vermemi ister misiniz? Sen bilirsin dediler ve onların koyunlarını suladı ve bir kenara çekildi. Allah ellerini kaldırmış dua ediyor, perişan bir vaziyetteydi. Ya Rabbi diyordu, vereceğin her hayra muhtacım. Çok kötü bir vaziyetteyim, günlerden beri kaçıyordu Musa Aleyhisselam. Gece gündüz kaçıyordu, açdı, susuzdu, yorgundu, uykusuzdu. Perişan bir vaziyetteydi ve ellerini kaldırmış Allah'a böyle dua ediyordu ki, o kızlardan birisi geldi. Dedi ki, babam seni çağırıyor, senin ücretini ödemek istiyor. Musa Aleyhisselam onunla beraber gitti ve kızların babası işte Şuayb Aleyhisselam idi. Bir rivayete göre Şuayb Aleyhisselam'ın akrabasıdır. Ama ekseriyetle kabul edilen odur. Kızların babası Şuayb Aleyhisselam idi ve Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'yı bir peygamberin yanında eğitimi almak istemişti. Ondan başından geçenleri dinlediği zaman Şuayb Aleyhisselam Musa'ya dedi ki, Allah seni o zalim milletten kurtardı, artık benim yanımda kal. 8 sene benim yanımda kal. Eğer 10 yıla tamamlar da 10 yıl kalırsan daha da iyi olur. Musa Aleyhisselam bunu kabul etti. Eğer dedi 8 sene veya 10 sene yanımda kalırsan seni kızlarımdan biriyle de evlendiririm. İşte bu şekilde Hazreti Musa Aleyhisselam bir peygamberin yanında eğitimi alınıyordu. O farkında değildi belki birçok şeyin ama aslında Allah Azze ve Celle kendisini yönlendiriyordu. Birçoğumuz esas itibarıyla hayatımızdan yönlendirmeleri fark edebiliriz. Allah Azze ve Celle birçoğumuza yön verir ama biz belki farkında değiliz. Neden acaba falanla tanıştırdı Allah seni? Neden acaba filanla evlendirdi Allah seni? Neden acaba şu olaylar şu şekilde gerçekleşti de başka türlü gerçekleşmedi? Aslında hayatımızda böyle yönlendirmeler vardır ama biz farkında olmayız. Hazreti Musa Aleyhisselam kıssasıyla Allah Azze ve Celle bize bunu anlatıyor. Musa Aleyhisselam Allah yönlendiriyordu ve Şuayb Aleyhisselam'ın yanında kalacaktı 10 sene. Onun yanında eğitim görecekti. Kainat kitabını okuyacaktı. Kainatta Allah'ı görür hale gelecekti. Bir taraftan Hazreti Şuayb'dan ahlakı öğrenecek, tevhidi öğrenecekti. Bu şekilde yetiştirilecek ve ondan sonra karısını alacak ve oradan gidecekti. Giderken işte uzaktan bir ateş görecek ve işte o zaman ateşin yanına gittiği zaman onun bir ateş olmadığını ve Allah Azze ve Celle'nin kendisiyle konuştuğunu görecekti. Allah Azze ve Celle işte o zaman orada Hazreti Musa ile konuşur. Ve ben Allah'ım ey Musa, sen mukaddes Tuva Vadisi'ndesin ayakkabılarını çıkar der. Ve Allah Azze ve Celle'nin konuşmasıyla artık Hazreti Musa Aleyhisselam peygamber seçilmiş olur. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasından evvel Allah Azze ve Celle burada bize Şuayb Aleyhisselam'ın kıssasını anlatıyor. Şuayb Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam aynı zamanda yaşamışlardı yani. İbrahim Aleyhisselam ile Lut Aleyhisselam'ın aynı zamanda yaşaması gibi. Lut Aleyhisselam'la asırlar geçmiş, ondan sonra asırlar geçmiş ve Şuayb Aleyhisselam gönderilmiş idi. Lut peygamber ile Şuayb Aleyhisselam arası 6-7 asır kadardı yaklaşık olarak. Ve Allah Azze ve Celle bir kez daha yeryüzüne müdahale ediyordu. Yeryüzünde şirk başlamıştı yeniden. Geçmişten Allah Azze ve Celle Lut Aleyhisselam'ın milletini o büyük günahı işleyen, hem şirk günahını hem de ahlaksızlık günahını işleyen o milleti yerle bir etmiş, onları kaldırmış ve yere vurmuş idi. Üstlerini atlarına getirmiş ve her biri için daha evvelden işaretlenmiş olan, musavvem olan taşlarla, yığın yığın taşlarla öldürülmüşlerdi. Lut Aleyhisselam'ın milleti bu şekilde azaba uğradıktan sonra Lut'la beraber iman edenler sadece kurtulmuşlardı. Allah Azze ve Celle o kafir milleti ve o fasık milleti, o sapık milleti yok etmek suretiyle aslında insan oğluna Allah lütfuyla muamele etmiş olmaktaydı. Her ne kadar bu kahır gibi görünse de hakikatte bu lütuftur. Çünkü öyle milletler yok edilecek ki, sağlamlar bırakılacak ki, müminler geride bırakılacak ki yeni bir nesil meydana gelsin. O Müslümanların neslinden Allah Azze ve Celle yeni bir nesil meydana getirsin. Onun için Allah Azze ve Celle'nin ara sıra azap etmesi gerekiyordu. Yunus'un da ifade ettiği gibi onun lütfu da hoştur, kahrı da hoştur. Bazen kahır gibi görünse de aslında o da bir lütuftur. Allah Azze ve Celle Lut Aleyhisselam'ın milletini yok etmiş ve Müslümanları bırakmış. Onlar yeni bir nesil meydana getirmişler. Fakat daha sonra birkaç asır sonrasında yeniden putperestlik başlamış, yeniden fıskı fücur başlamış ve Allah Azze ve Celle işte onlara yeniden tebliğ etmek üzere Hazreti Şuayb'ı gönderiyordu. Onların içinden birisi, dürüst olduğunu bildikleri bir insan, Hazreti Musa'nın hocası olacak olan Hazreti Şuayb, onlara gönderilmiş idi. Onlardaki hataları düzeltmekle görevlendirilmişti. قَالَ يَا قَوْمِ اَبُدُ اللّٰهِ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَّهِنْ غَيْرُمْ Bütün peygamberlerin dediğini dedi o da. Bu Hud suresinde Nuh aleyhisselam anlatıldı. O da aynı şeyi söylemişti. Kur'an'ın zikrettiği en eski kavim olan Nuh'un kavmi. Nuh aleyhisselam onlarla konuşurken aynı şeyi söylemişti. يَا قَوْمِ اَبُدُ اللّٰهِ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَّهِنْ غَيْرُمْ Ey milletim, ey kavmim, Allah'a itaat edin sadece. Sadece Allah'a ibadet, yani itaat edeceksiniz. Ondan başka ilahınız yoktur. Asırlar geçmiş, Hud aleyhisselam gönderilmiştir. O da aynı şeyi söyledi. Ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Ey milletim, Allah'a itaat edin, ibadet edin. Ondan başka ilahınız yok. Ondan başka bir otorite yok. Ondan başka size prensipler vaz edecek olan yok. O böyle söyledi. Ondan sonra İbrahim aleyhisselam gönderilir. Gene o da aynı şeyi söyler. Ondan evvel Salih aleyhisselam gönderilir. O da aynı şeyi söyler. Ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Ey milletim, Allah'a itaat edeceksiniz. Ondan başka itaat edilecek bir makam yok. Sonra işte Şuayb aleyhisselam gelir. O da aynı şeyi söyler. Asırlar geçer. Peygamberlerin üslubu değişmez. Din değişmediği gibi, Allah'ın dini bir tane olduğu gibi, Allah Azze ve Celle'nin, İslam'ın hareket metodu da bir tanedir. Asırların değişmesiyle hareket metodu değişmemiştir. İşte bu kıssalar bize gözümüzün içine sokarcasına bu önemli hakikati anlatıyor. Bunların lisanları farklıdır. Nuh Aleyhisselam başka bir lisanda konuşuyordu. Tabii ki Arapça değildi. Hud Aleyhisselam başka bir lisandaydı. Salih Aleyhisselam başka bir lisanla konuştu. İbrahim Aleyhisselam başka bir lisanla konuştu. Şuayb Aleyhisselam başka bir lisanla konuştu. Ama Allah Azze ve Celle hepsini Arapçaya tercüme etti bize söylerken. Ve aynı kelimelerle tercüme etti. Hepsi aynı şeyi söylediler. Kelime kelime aynı şeyi söylediler. Ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Ey milletim, Allah'a itaat edeceksiniz. Ondan başka itaat edilecek bir makam, bir otorite mevcut değildir. Din aynı olduğu gibi, dinin anlatım üslubu da aynı. Din aynı olduğu gibi davet metodu da aynı. Din aynı olduğu gibi stratejisi de aynı. Hareket metodu da aynı. Dolayısıyla asırlar değiştiği halde bu değişmiyor. Milletler değişiyor, bu değişmiyor. Krallar değişiyor, bu değişmiyor. Şartlar değişiyor, bu değişmiyor. Bu bugün de böyle olmak zorundadır. Kendi kafalarında metotlar uyduranlar, bugün durum farklıdır diyenler, bu peygamberlerin kıssalarını okumuyorlar mı acaba? Onlar neden böyle şeyler söylemediler? Bugün durum farklıdır diye neden söylemediler? Firavun'un döneminden daha kötü bir dönem mi var? Bütün milletin putperest olduğu bir dönem ve tarihin en büyük zalimlerinden birisi olan Firavun'a bile Musa gönderilirken nasıl gönderildi? İzheb ile Firavun innehu tagâ. Git Firavun'a, o azmıştır onu tek Allah'a. Allah'tan başka bir otoriten olmadığına davet et. Allah Azze ve Celle Firavun'a bile gönderirken, şimdi şartlar başkadır deyip de yalan söyle onlardan gibi görün demedi. Dedi ki git Firavun'a de ki Allah'tan başka otorite yoktur. Sen de Allah'tan başka otorite olamazsın de. Gel sen de Allah'a teslim ol de. Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerini aynı metotla gönderdi. Ve sonra bu önemli hakikati söyledikten sonra demek ki tebliğin başı bu olması gerekiyor. Demek ki tebliğciler evvela bu meseleye temas etmelidirler. Bütün peygamberlerin en önce temas ettiği mesele bu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da zindandaki arkadaşları kendisine rüya tabiri sordukları zaman onların rüyasını dinledikten sonra rüyalarını tabir etmeye başlamadı. Önce dedi ki ey zindan arkadaşlarım gelin Allah'tan başka ilahları terk edin. Gelin bir tek ilah mı iyidir, çok ilahlar mı iyidir? Ben atalarım İbrahim'in, İshak'ın, Yakub'un dinine uydum. Gelin ondan başka otorite kabul etmeyin. Gelin Allah'tan başka taptığınız ilahları terk edin. İtaat edilecek makam sadece Allah'tır. Dedikten sonra şimdi gelelim rüyalarınıza demişti. Bütün peygamberlerin üslubu aynıydı. Aynı dava, aynı üslup. Peygamberler değişiyor, şartlar değişiyor, her şey değişiyor ama bu değişmiyor. Bunu söyledikten sonra ancak diğer meselelere geçiyor peygamberler. Tevhide temas etmeden ne namazı anlatıyor ne zekatı. Çünkü tevhidi kabul etmemiş adamdan Allah namazı kabul edecek değil. Tevhidi kabul etmemiş bir topluma ahlak esaslarını da anlatmıyor Allah Azze ve Celle ve onun peygamberleri. Tevhidi kabul etmeyen bir toplumun ahlak esaslarını kabul etmesi mümkün değil. Ve ahlaka göre davranması da mümkün değil. İşte onun için hepsinin evvela temas ettiği mesele tevhid idi. Gelin diyorlardı Allah'tan başka ilahları kabul etmeyin. Gelin bir tek Allah'ı kabul edin ilah olarak. İşte o zaman Allah'tan alacaksınız prensiplerinizi. Allah'tan alacaksınız uymanız gereken hayatınızın kanunlarını. Allah'ın dediği şekilde evleneceksiniz. Allah'ın dediği şekilde para kazanacaksınız. Allah'ın dediği şekilde hayatınızı idame ettireceksiniz. Onun dediği şekilde savaşacak ve barış yapacaksınız. Bütün meselelerinizde doğumunuzdan ölümünüze kadar bütün meselelerinizde Allah'ı hakiminiz olarak kabul edeceksiniz. Şu meselede Allah'ı hakim olarak, otorite olarak kabul edip de başka meselelerde kabul etmemek olmaz. O zaman şirk olmuş olur. Bir meselede Allah, başka meselede başkaları. Böyle şey olamaz. Peygamberlerin hepsi bu nokta üzerinde durduktan sonra başka meselelere geçiyorlardı. Peygamberimiz de aynısını yapmadı. O da tevhidi anlattı evvela. La ilahe illallah'a davet ettikten sonra ondan sonra daha sonrasında namaz geldi. Daha sonra 13-14 sene sonra zekat geldi. Daha sonra oruç geldi. Hac geldi. Diğerleri geldi. Muamelatla ilgili hükümler daha sonra geldi. Alışverişle ilgili meseleler. Miras hukuku gibi bir takım meseleler. Ceza hukuku gibi bir takım meseleler. Daha sonra geldi. Hepsi tevhid üzerine bina edildi. İnsanlar evvel Allah'tan başka bir ilah tanımamayı öğrendiler. Allah'ın dediği gibi yaşamak gerektiğine bir kez inandılar. Ondan sonra Allah onlara neyi haram ettiyse tamam ya Rabbi dediler. Neyi farz kıldıysa tamam ya Rabbi dediler. Bir defa Allah'ı ilah olarak görmüşlerdi çünkü. Artık özgür olmadıklarını anlamışlardı. Madem ki Allah var o halde biz özgür değiliz. Bunu anlamış olan insanlara Allah Azze ve Celle içkiyi haram ettiği zaman tükürüverdiler. Zinayı haram ettiği zaman terk ettiler. Hırsıza şöyle yapın dediği zaman yaptılar. Zina edene şöyle ceza verin dediği zaman verdiler. Faizi terk edin dediği zaman terk ettiler. Kan davalarını bırakın dediği zaman bıraktılar. Çünkü onlar Allah'ı otorite olarak görmüşlerdi. Böyle görmeyenler, sadece Allah'ı yaratıcı olarak görenler, Allah Azze ve Celle'nin emirlerine itaat edemeyeceklerdir. Onu başaramayacaklardır. İşte hepsi Bütün meseleler kitabın tamamı tevhide dayanıyor yani. Tevhid yerleştirilmediği müddetçe hiçbir zaman diğerlerini yerleştiremezsiniz. İnsanlar kaypak olacaklardır yani diğer meselelerden. Kaypaklık yapacaklar. Tevhidi anlamadığı için, Allah'ı otorite olarak görmediği için işine gelmediği meselede başkalarını otorite olarak görecek. Nefsine itaat edecek, şeytanına itaat edecek, insanlara itaat edecek, Allah'a itaat edemeyecek. Çünkü Allah'a itaat etmek bazen nefse zor gelecektir. Çünkü Allah'ın emirlerinden bir kısmı insana zor gelir. İşte onun zor gelmemesi için insanın Allah'ı otorite olarak görmesi gerekmektedir. İlah demek işte bu demek. Allah Azze ve Celle Şuayb Aleyhisselam'ın bu meseleyi tebliğ ettikten sonra, şirke karşı mücadelesini verdikten sonra, gelin Allah'tan başka ilahları terk edin dedikten sonra şöyle dediğini haber veriyor. Şimdi artık başka meseleye geçmek mümkündür. Çünkü bir defa tevhid anlatılmıştır. Tevhid anlatmadan namazı niyazı anlatanlar, tevhidi anlatmadan zekatı anlatanlar, tevhidi anlatmadan orman haftasını anlatanlar, tevhidi anlatmadan alışverişi anlatanlar, tevhidi anlatmadan ahlakla ilgili bir takım meseleleri anlatanlar, bilsinler ki onlar peygamberlerin üslubunu takip etmiyorlar. Bilsinler ki onlar en önemli meseleyi terk ediyorlar. Bilsinler ki onlar aslında İslam'ı anlatmış sayılmayacaklar. Onu anlattıktan sonra dedi ki وَلَا تَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ Ölçüyü ve tartıyı dedi nakıs yapmayasınız. Ölçüde tartıda hile yapmayasınız. İnsanlara ölçerken tartarken bunlar yanlış ölçüyorlar, tartıyorlardı. Lut Aleyhisselam'ın milletinde demin ifade ettiğim gibi o çirkin ahlaksızlık varken Şuayb Aleyhisselam'ın milletinde de böyle bir ahlaksızlık vardı. Ölçüp tartarlarken doğru bir şekilde ölçüp tartmıyorlar, hile yapıyorlardı. İşte Şuayb Aleyhisselam o yüzden tevhidi anlattıktan sonra o meseleye de temas ediyor. Çünkü eğer siz İslam medeniyeti meydana getirecekseniz elbette ki bu gibi meselelere de temas etmek zorundasınız. İslam medeniyeti tabii ki insanların ahlakı düzeltilmeden, ıslah çalışmaları yapılmadan tabii ki mümkün olmayacaktır. O yüzden o meseleye temas ediyordu. Ekonomik meselelere temas etmek İslam hareketin gündemindedir. Onlara temas etmelidir tabii ki. Ama her zaman tevhidden sonra, her zaman tevhidi anlatmış olduktan sonra onlara diyordu ki Hazreti Şuayb sakın dedi böyle yapmayın. Mikyalde de mizanda da ölçüde de tartıda da sakın haddinizi aşmayın ve insanları aldatmayın. Hakkınız olmayan şeyleri yemeyin. Böylece bir medeniyet meydana getirilmeye çalışılıyordu. Allah hakim olacak, Allah melik olacak, Allah hükümdar olacak. Ve Allah Azze ve Celle'nin kanunlarına göre insanları ölçecek ve tartacaklar. Kendilerinin istediği şekilde değil, menfaatlerine geldiği biçimde değil. İnni erakum bi hayr dedi. Ben dedi sizi bolluk içinde, hayır içerisinde görüyorum. Yani Allah Azze ve Celle size bu kadar mal mülk vermiş olduğu halde hala siz hile mi yapıyorsunuz? Şuayb Aleyhisselam'ın milleti zengin idiler. Demek ki kıymetli kardeşlerim, İnsanlardaki ahlaksızlık, insanlardaki hilekarlık, insanların insanları aldatması ve rüşvet yemesi demek ki fakirlikten kaynaklanmıyor. İşte Şuayb'ın milleti zengin idiler, refah içerisinde yaşıyorlardı. Refah içinde yaşamalarına rağmen daha da fazla kazanmak istiyorlardı. Demek ki siz insanların midesini doyursanız da gözlerini doyuramazsınız. Ancak nefisleri terbiye etmekle bunu başarabilirsiniz. Bir insanın bir evi olsa ikincisini ister. İkinci olsa üçüncüyü ister. Bir mahalle versen ikinci mahalleyi ister. Bir şehir versen ikinci şehri ister. Bir devlet versen ikinci devleti ister. Vallahi bir dünyanın tamamını verseniz ikinci dünyayı ister. Doymaz insan. Bankalarda paraların üst üste yığar da yığar yine de doymaz. Demek ki rüşvetin asıl sebebi, haksızlığın asıl sebebi, hilekarlığın asıl sebebi, kara borsanın asıl sebebi aslında fakirlik değildir. Hatta tam tersine insanlar zenginleştikçe bu gibi günahlar daha da çoğalmıştır. Tarih de buna şahittir, bugün de buna şahittir. İnsanlar zenginleştikçe haksızlıklar daha da çoğalır. Çünkü zenginlerin Allah'la irtibatı azalır. Çünkü onlar Allah'tan koparacak olan meşguliyetleri çoktur. Onun içindir ki zengin mahallelerinde cami azdır. Zenginleri evvela onlar peygamberlere karşı geldiler. Çünkü onların kaybedecek çok şeyleri vardı. Saltanatlarını kaybetmekten korkuyorlardı. Çünkü onlar o zenginliklerin ellerinden gideceğinden korkuyorlardı. Çünkü onlar biliyorlardı ki Allah adaleti emredecek. Onlara bunları haram edecek, onu biliyorlardı. O yüzden peygamberlerle mücadele ediyorlardı. Aynı zamanda o zenginlik onların fıtratını da bozmuştu. O yüzden peygamberlerle mücadele ediyorlardı. Fakirlere gelince her ne kadar belki birçokları dünyevi meselelerde cahil kalmışlarsa da, kalırlarsa da, ama şu da bir gerçektir ki aslında onlar belki beşeri kültür yönünden geride olsalar bile diğer taraftan fıtratları asli şekliyle ekseriyetle muhafaza olur. Çünkü onların fıtratını bozacak olan o lüks hayatları yoktur. Lüks hayat insanın fıtratını bozar. Ve o meşguliyetler insanı Allah'tan koparır. Ve bir gün bir peygamber çıkıp da kendisine hakikatleri anlattığı zaman zamanı yoktur ki düşünsün. Fabrikasıyla uğraşmaktan zamanı yoktur ki düşünsün. Paralarıyla uğraşmaktan zamanı yok ki acaba anlatılanlar doğru mudur değil midir diye kafa yorsun. Zamanı yok ki. Dolayısıyla onlar peygamberlerin sözüne kulak vermek istemezler. Şuayb aleyhisselam onlara bunu hatırlatıyordu. Diyordu ki Allah size zenginlik vermiş bakın. Zenginliğe şükür lazım demek istiyordu yani. Siz ise şükretmiyor insanların. İnsanları daha fazla sömürmek istiyorsunuz. Halbuki şükretmeniz gerekmez miydi? Nimete şükür lazım. Şükredilmezse geri alınır. Onlar buna kulak vermek istemiyorlardı. Biliyorlardı ki Allah Azze ve Celle adaleti emreder. Biliyorlardı ki haksızlıklara Allah müsaade edecek değildir. O yüzden aslında işlerine gelmediği için Hazreti Şuayb'ı inkar ediyorlardı. Allah eğer ilah olarak görürlerse, Allah'ı eğer kanun koyucu olarak görürlerse, o takdirde Allah'a itaat etmek zorunda kalacaklar. Ve o durumda da o zaman istedikleri gibi insanları sömüremeyeceklerdi. O zaman insanların kanını ememeyeceklerdi. Ondan dolayı Allah'ı da ilah olarak görmek istemiyorlardı. Şu Ayb'ı da peygamber olarak görmek istemiyorlardı. Ben sizi hayır içinde görüyorum diyordu şu Ayb aleyhisselam. Madem ki zenginsiniz o halde Allah'a şükredin. Ama öyle olmaz. Ekseriyetle fakirler sabredebilir ama zenginler şükredemezler. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh sahabenin zenginlerinden tuttuğu altın olan bir insan bu. Medine'ye çıkmış gelmiş, Mekke'den hicret etmiş. Hiçbir şey olmadan çıkmış gelmiş ama sonra Allah azze ve celle kendisine öyle mal mülk vermişti ki bir seferinde 950 deve bağışlayacak kadar, 30 bin dirhem bağışlayacak kadar büyük servetleri olmuştu. İşte o kadar cömert olmasına rağmen o bile şunu söyler. Allah diyor, bizi fakirlikle imtihan etti, kazandık. Ama zenginlikle imtihan etti, kaybettik. Ekseriyet yani kaybeder diyordu. İnanıyorum ki kendisi kazananlardan da aslında. Ama buna rağmen o böyle söylüyordu. Allah bizi fakirlikle imtihan etti, o zaman kazandık, sabrettik. Yani fakirliğe sabretmek, zenginliğe şükretmekten daha zor, daha kolaydır diyordu. Yani sabır şükürden daha kolay diyordu. Zenginliğin hakkını vermek, zenginliğin gereğini yapmak, insanları sömürmemek, güçlü olduğu halde gücünü kullanmamak, insanları sömürme yönünde gücünü kullanmamak, haksızlık yapmamak zor bir şeydi. Onun için öyle söylüyordu. Zenginliğe karşı diyordu şükredemedik. Şükrünü yerine getiremedik. Halbuki o verilmesi gerekenden de fazlasını veriyordu. Zekatından çok çok fazlasını veren bir insandı. Buna rağmen böyle söylüyordu. O böyle söylediği halde yine de bütün düşüncesi zenginlik olanlar, zengin olayım da işte onunla hizmet edeyim diyenler, onlar bilsinler ki nefislerinin dediğini yapıyorlar aslında. Fakat 3-5 kuruşta İslam davasına verdikleri zaman tatmin oluyorlar. Kendi kendilerini kandırıyorlar. Müslümanlar hiçbir zaman hedeflerinde zenginlik olmamalı. Onlar daima mütevazi insanlar gibi yaşamayı düşünmeliler. Ve geri kalan zamanlarını daima Rablerine hizmete ayırmalılar. Davalarına hizmete ayırmalılar. Çünkü para bulunur belki ama Allah'a hizmet edecek adam bulmak ondan çok daha zordur. Hazreti Şuayb aleyhisselam onlara diyordu ki, ben sizi zenginlik içinde görüyorum, refah içerisinde, bolluk içindesiniz. Ama neden hala insanların kanını emmeye çalışıyorsunuz? Böyle giderseniz sonunuz kötüdür diyordu. Ve inni ehafu aleykum azabe yevmin muhit. Ben dedi sizin için öyle bir günün azabından korkuyorum ki sizi tamamen kuşatacak. Azap sizi her tarafınızdan kuşatacak. Öyle bir günün azabından korkuyorum. Size yani bu dünyadayken de ahiretteyken de bırakmayacak olan bir azap. Bunun yaptığınız zaman yeryüzünde fitne ve fesat çıkacak. Kardeşlik bitecek. Siz insanların mallarını böyle çaldığınız zaman, mallarında eksiltmeler yaptığınız zaman, adaletli bir şekilde ölçüp tartmadığınız zaman, işte o zaman yeryüzünde fesat olacak, kardeş kavgası çıkacak, birbirinizi öldüreceksiniz. İşte o zaman her şeyinizi kaybedeceksiniz. Hem Allah Azze ve Celle size azap edecek bu dünyadayken de, bu dünyada sonunda geçmiş milletlerin azap edilmesi gibi size de azap edilecek. Hem de aranızda kardeşlik bitecek, akrabalık bitecek. İnsanlıktan çıkacaksınız, medeniyetten çıkacaksınız. Ve sosyal hayatınız bozulacak. İçtimai hayatınızda huzur kalmayacak. Ve medeni olmaktan çıkacaksınız. İşte dedi ben o zaman, o noktaya geldiğiniz zaman Allah'ın size azap etmesinden korkuyorum. Bu dünyada azap eder. Lut'un kavmini azap ettiği gibi. Salih'in kavmini azap ettiği gibi. Hud'un kavmini azap ettiği gibi. Nuh'un kavmini azap ettiği gibi size de azap etmesinden korkuyorum. O azap geldiği zaman hiçbir şekilde kaçamazsınız. Muhyiddir o azap. Her tarafınızdan sizi kuşatacaktır. Bir yere kaçmanız mümkün olmayacaktır. وَيَا قَوْمِ اَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ Dedi ki ey milletim, ey kavmim, eksiltmeyin. Hem ölçüde hem tartıda eksiltmeyin. Adaletle muamele edin. Adalete göre davranın. Nasıl ölçmeniz, tartmanız gerekiyorsa o şekilde ölçün, tartın. وَلَا تَبْخَسُ النَّاسِ اَشْيَاءَهُمْ Ve insanların eşyalarını azaltmayın. Onlardan eksiltmeyin, çalmayın. وَلَا تَعْسَوْ فِي الْاَرْضِ مُفْسِد۪ينَ Ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkartmak suretiyle bozgunculuk yapmayın. Yeryüzünde fesat çıkartmayın, bozgunculuk yapmayın. Yani siz eğer ekonomide bir takım yanlışlar yapacak olursanız, insanların mallarına ve mülklerine müdahale edecek olursanız, bunun sonunda yeryüzüne fitne ve fesat çıkacaktır. O zaman nereye kaçacaksınız? Yarın mesela yarın komünist bir hareket çıktığı zaman, o zaman zengin düşmanlığı yaptıkları zaman, o zaman nereye kaçacaksınız? Onların hışmından nasıl kendinizi koruyacaksınız? Bir millet zekatını vermediğinde, bir millet maddi meselelerde adaletli davranmadığında, o milletin içerisinde tabii ki komünist fikirler yayılacaktır. Nasıl ki mesela vücutta kalp kanı pompalamaktadır. Ve o pompalama esnasında kanın içerisindeki bir takım mikroplar bir yerde birikmekte ve sonra da oradan sivilce olarak, çıban olarak çıkmakta, vücut onu dışarı atmaktadır. Atacaktır, atmak zorundadır. Kendinden olmayan yabancı bir maddedir çünkü o. Ve vücuda zarar verecek olan bir maddedir o. Vücut onu atacaktır, Allah böyle kanun koymuştur. Allah Azze ve Celle'nin vücudumuza koyduğu bu kanun aynı şekilde toplumsal hayatımıza da konulmuştur. Bir takım insanlar insanları sömürecek olurlarsa o birikir, birikir, birikir ve bir gün komünist bir hareket olarak, çıban olarak çıkıverir. İşte vücut onu mutlaka ortaya çıkartır. Vücut onu kabul edemez. O haksızlıklar size mutlaka zarar verir. Ve mutlaka ateşler içinde yanarsınız. Çıbanlar çıkar vücudumuzun her tarafından. İşte o zaman neden böyle oldu dersiniz. Bu gençlik neden bu hale geldi? Gençlerimiz neden? Neden acaba o fikirlere kapıldılar diye merak edersiniz. Gençler birbirini öldürmeye başlarlar. Fakir ve zengin arasında uçurum meydana gelir. Zenginler zekatlarını vermeye, haksızlık yapa yapa, fakirin alın terine göz koya koya, onların hakkını vermeye, bir gün gelir, onları yıkacak olan, onları perişan edecek olan bir takım karşı hareketler zuhur eder. İşte o zaman nereye kaçacaklar? Allah yolunda mallarını vermeyenler, fakirin hakkı olan zekatı vermeyenler, hayır hasenat yapmayanlar, onlar daha sonrasında ondan kat kat fazlasını öderler. Allah Azze ve Celle sadece ahirete bırakmaz. Bazı cezalar bu dünyada da verilir. Hatta bir insana zulmedilmiş ise ekseriyet ahirete bırakılmamaktadır. Bu dünyadayken de cezası ekseriyetle verilmektedir. Bir alimin talebesi su almaya gitmişti kuyuya ve sıra onun sırasıydı aslında, fakat atlı bir adam geldi, koca bir adam, o çocuğun hakkını aldı, atı çocuğun üzerine sürdü, çocuğun elindeki testisi düştü ve kırıldı. Çocuğu kovdu koca adam, utanmaz adam. Çocuğa zulmetti, onun hakkını aldı, gasp etti. Çocuğu da kovdu. Hem onun sırasını aldı, hem testisini kırdı, hem de onu kovdu, ona laflar söyledi. Çocuk terbiye görmüş idi. Hocasından ders almıştı, şeyhinden ders almış bir insan idi. O yüzden ona onun gibi cevaplar vermedi, utandı, bir şey diyemedi kendinden büyük olduğu için. Gitti hocasının yanına, şeyhinin yanına. Hocası ondaki garip hali görünce dedi ki, evladım bir şey mi oldu? Böyle böyle oldu hocam dedi. Ben sıra benim de ama koca bir adam geldi atıyla, üzerime atını sürdü ve böyle yaptı bana. Ona çok üzüldüm, testim de kırıldı dedi. Hocası dedi ki, ona bir şey dedin mi evladım? Yok dedi çocuk. Hemen git bir şeyler söyle dedi. Hemen git bir şeyler söyle. Çocuk gitti, bir şeyler söyleyecekti ama aldığı terbiye yine müsaade etmedi. Bir şey söyleyemeden geri döndü geldi. Söyledin mi evladım dedi. Hayır dedi çocuk. Neden dedi söylemedin? Ben sana git hemen söyle demedim mi? Koş dedi, yoksa kötü bir şey olacak. Hemen koş, ona kötü sözler söyle dedi. Hemen dedi intikamını al, kötü bir şeyler söyle ona. Yoksa kötü bir şeyler olacak. Çocuk gitti bu sefer, artık kararını vermişti. Kötü bir şeyler söyleyecekti adama. Ama biri de baktı ki adama atı vurmuş, adamı öldürmüştü. Geldi hocam dedi, adam ölmüş. İşte ben de bundan korkmuştum dedi şeyhi. Sana o kötülüğü yaptığı zaman Allah Azze ve Celle'nin ondan intikam mı alacağından korktum. Sen ona bir şeyler söyleseydin Allah belki intikam almayacaktı. Sen hiçbir şey söylemeyince Allah devreye girer. Ve sen intikamını Allah alır. Ben de bundan korkmuştum zaten dedi. Korktuğum başıma geldi. O yüzden sana dedim git bir şeyler söyle. Kendi hakkını savun ki Allah'a iş kalmasın. Sen kendi hakkını savun ki Allah Azze ve Celle hemen intikamını almasın ondan. Ve belki ona mühlet tanısın ve belki ileride tövbe etsin. Allah Azze ve Celle bazı günahların cezasını hemen bu dünyadayken verir. Büyük hesaplara ve sonraya bırakılır, büyük mahkemeye bırakılırsa da küçük hesaplar bu dünyadayken görülür. İşte Şuayb aleyhisselam onlara bunu söylüyordu. Diyordu ki korkarım ki size Öyle bir azap gelir ki sizi her tarafınızdan kuşatır. Yeryüzünde fitne fesat çıkartmak suretiyle, insanların mallarını almak suretiyle, fakir fukaranın hakkını yemek suretiyle, onların maaşlarından çalmak suretiyle, onlara zekat vermemek suretiyle, yeryüzünde fitne fesat çıkartmayın ve gayri İslami bir hareketin ortaya çıkmasına sebep olmayın. İnsanların başkalarının tuzaklarına düşmelerine fırsat vermeyin. Bakiyatullahi hayrun lekum in kuntum mu'minin. Allah'ın size vereceği bakiye, yani elde edeceğiniz o kar sizin için daha hayırlıdır eğer mümin iseniz. Eğer mümin olduğunuzu iddia ediyorsanız Allah azze ve celle zaten size alışverişinizde karı helal kılmıştır. Allah neyi haram kılmışsa onun cinsinden bir şeyi helal kılmıştır. Zinayı haram kılmışsa nikahı helal kılmıştır. İçkiyi haram kıldıysa meşrubatları helal kılmıştır. Domuzun etini haram kıldıysa koyunun etini helal kılmıştır. Bir tane haram kılmışsa bin tane helal kılmıştır. Size Allah kâr etmenizi helal kıldı. Bakiyatullah. Hem Allah'ın tavsiyesi manasına gelmiş olabilir. Yani Allah'ın bu emri, Allah'ın bu prensipleri, Allah'ın bu kanunları sizin için daha hayırlı. Hem de Allah azze ve celle'nin size helal kıldığı o kar sizin için daha hayırlı. Onunla iktifa edin. Onun dışında bir şey istemeyin. Onun ötesi sizin hakkınız değil. Allah azze ve celle bu şekilde bütün dünyanın her tarafında geçerli olacak olan kanunlar yerleştirmektedir. Milletten millete değişmeyecek, ırktan ırka değişmeyecek, sınıftan sınıfa değişmeyecek, zamandan zamana değişmeyecek olan medeniyetin kanunlarını yerleştirmektedir. Eğer böyle kanunlarınız yoksa o zaman her toplum kendine göre kanunlar koyar. Proletarya toplumunun ahlak kaideleri, kanunları başka olacaktır. Başka toplumların başka olacaktır. Sosyalist toplumların başka, kapitalist toplumların başka olacaktır. Her sınıfın kendine göre medeniyet kanunları olacaktır. Halbuki öyle genel geçer kanunlar konmalıdır ki bütün sınıflara uymalı, bütün zamanlara uymalı, bütün mekanlara uymalı. Fakire ayrı bir takım ahlaki kaideler, zengine ayrı ahlaki kaideler, kadına ayrı, erkeğe ayrı ahlaki kaideler olamaz. Bütün toplumlara aynı kaideler geçerli olmalı ve bunu ancak Allah koyabilir. Dünyanın her tarafında aynı ahlak kuralları geçerli olmalı. Avrupa Birliği'nin kriterleri, Kopenhag kriterleri başka, Amerikan kriterleri başka, Endonezya'nın başka, Çin'in başka, Sovyetlerin başka. Böyle herkesin ayrı ayrı kriterleri olacağına, kainatı bilen, insanı tanıyan Allah'ın kriterleri her tarafta olsaydı, geçerli olsaydı, tüm insanlar aynı kaidelere tabi olsaydılar, insanlar kardeş olsaydı daha güzel olmayacak mıydı? Allah'tan almazsanız eğer prensiplerinizi, o zaman her toplum kendine göre prensipler vaaz etmeye başlar. Allah'tan almayacak olursanız Türk'ün prensipleri başka olur, Kürt'ün başka, Arap'ın başka olur. Allah'tan almayacak olursanız o zaman 20. asrın prensipleri başka olur, 15. asrın başka olur, 25. asrın başka olur. Allah'tan almazsanız fakirlerin başka olur, zenginlerin başka olur. Halbuki bu doğru değildir. Bütün zamanlara, bütün mekanlara ve bütün insanlara, bütün ırklara, bütün sınıflara uyacak olan genel geçer kaidelere ihtiyacı vardır insanoğlunun. Bu genel geçer kaideleri insan koyamamaktadır. Hem sadece bir sınıf için bile kanun koymaya kalksa sadece o sınıfı düşünmektedir. Başka sınıfları düşünmemektedir. Dolayısıyla adaletli olamamaktadır. Proletarya eğer hakim ise, fakir kesim hakim ise o zaman onlar kendi lehlerine kanun koyacaklar. Ve insan fıtratına aykırı kanunlar vaz edecekler. Mesela kimsenin şahsi mülkiyeti olmasın diyecekler. Sosyalizmin temeli bu değil mi? Kimsenin kendi şahsi malı mülkü olmayacak demediler mi? Halbuki o zaman başka bir takım meseleler ortaya çıkar. Evet, zenginin fakiri ezmesini önlemek için böyle kanunlar vaz ederler. Ama başka bir takım problemlere sebebiyet verirler. Yağmurdan kaçarken doluya tutulurlar. Bu sefer üretim diye bir şey olmaz. Benim şahsi malım yoksa o zaman ben neden çalışayım der insanlar. Ve çalışmazlar. O yüzden sosyalizm çöker. Topraklarında altın çıksın, elmas çıksın, uranyum çıksın, plutonyum çıksın, o millet acından ölsün. Böyle bir şey mümkün müdür? IMF'ler sömürdüğü müddetçe, Amerika sömürdüğü müddetçe, Avrupa sömürdüğü müddetçe, üçüncü dünya ülkeleri nasıl kalkınsın ki? Bugün gelseydi bu ayet böyle söyleyecekti. Neden emperyalistlik yapıyorsunuz? Neden milletlerin kanını emiyorsunuz? Neden Afganistan'ı, Irak'ı işgal ediyorsunuz? Neden kendi menfaatleriniz için bütün milletleri sömürüyorsunuz? Onlar haksızlık yapma konusunda kendilerinde hak buluyorlardı. Haksızlığı hak haline getirmişlerdi yani. İstediğimiz gibi haksızlık yapmak hakkımızdır diyorlardı yani. Bir takım insanlar insanları sömürecek olurlarsa o birikir, birikir, birikir ve bir gün komünist bir hareket olarak, çıban olarak çıkıverir. Evet, zenginin fakiri ezmesini önlemek için böyle kanunlar vaz ederler. Ama başka bir takım problemlere sebebiyet verirler. Yağmurdan kaçarken doluya tutulurlar. Bu sefer üretim diye bir şey olmaz. Benim şahsi malım yoksa o zaman ben neden çalışayım der insanlar. Ve çalışmazlar. O yüzden sosyalizm çöker. Kapitalizm başka bir açıdan çöker. Sosyalizm başka bir açıdan çöker. Ama hepsi çöker. Çünkü insanı tanımamaktadırlar. İnsanı tanımadan insana kriterler vaz etmektedirler. Onlara Şuayb Aleyhisselam diyordu ki Allah'ın size verdiği o kar sizin için daha hayırlıdır eğer mümin iseniz. Yani mümin değilseniz tabii ki sizin için daha hayırlı olmayacaktır. Mümin değilseniz tabii ki siz adaletle de muamele etseniz, alışveriş yaparken dürüst de davransanız yani yine de o size fayda etmeyecek, kıyamet gününde ondan istifade edemeyeceksiniz. Bazı rivayetlerde Allah Resulü tacirlerle şehitleri aynı kefede zikretmiştir. Aslında ticaret güzel bir şeydir. Ticaret yolunda giderken dağlarda ölen bir insan sanki Allah yolunda savaşa gitmiş, ölmüş olan bir kimse gibi görülmüştür İslam'da. Çünkü insanların ihtiyacı için onlara mal taşımaktadır. Dağlarda, taşlarda gitmekte, gece gündüz gitmekte ve insanlara mal taşımaktadır. Eğer bunu doğru dürüst bir şekilde yaparsa, haksızlık yapmadan, hırsızlık yapmadan bunu yaparsa ve o yolda ölecek olursa sanki Allah yolunda ölmüş bir şehit gibi, o da şehadet mertebelerinden bir mertebeye sahip olacaktır. Ama adaletle muamele ediyorsa ve iman etmiş bir insan ise, işte o yüzden böyle söylüyor Şuayb Aleyhisselam. Eğer mümin iseniz diyordu, Allah'ın size vereceği kar, yani ticaretle uğraşmanız sizin için daha hayırlıdır. Eğer müminseniz, demek ki mümin değilseniz, adaletle muamele etseniz de yine de faydasını göremeyeceksiniz. Çünkü müşriksiniz ve ebedi cehennemliksiniz demektir. وَمَا اَنَ عَلَيْكُمْ بِحَف۪يظ Ve ben dedi, sizin üzerinizde bir hafiz değilim, bir koruyucu değilim. Ben sizi gözetici de değilim. Ben sizin üzerinizde murakip değilim. Yaptıklarınızı görmem. Ben sizi koruyacak değilim. Hem Allah sizi azap edecek olursa Allah'ın azabından da koruyacak da değilim. Ben sizin muhafızınız da olamam. Ben sizi her tarafta göremem ama Allah görür sizi her tarafta. Ben dediğim için yapın demiyorum. Ben üzerinizde hafiz değilim ama Allah hafizdir. Sizi her yerde görmektedir. Her yaptığınızı Allah hıfz etmektedir. Kaydetmektedir. Murakibinizdir. Ve Allah size de sizi azap etmeye de kudreti yetendir. Ve onun azabından sizi kimse kurtaramaz. Kâlu ya Şuayb. Dediler ki ey Şuayb, sen bunları nasıl söylüyorsun bize? Esselatuke te'muruke en neturke ma ya'budu ebâune. Senin namazın mı bize, sen namazın mı bunları emrediyor sana? Bizim babalarımızın izinden gitmememiz için sen namazın mı sana bunu söylüyor? Şuayb Aleyhisselam çok namaz kılan bir insandı. Namazıyla bilinirdi. Öyle, o yüzden öncelikle onu söylediler. Onunla alay ediyorlardı. Yani diyorlardı ki birçok millet namazla alay etmiştir kıymetli kardeşlerim. Namazı boş bir iş olarak görmüşlerdir. Eğilip kalkma olarak görmüşlerdir. Allah'ı tanımayanlar Allah'ın huzurunda eğilmenin manasını anlayamayacaklar tabii ki. Ve namazın ne kadar insanları kötülüklerden muhafaza ettiğini de anlayamayacaklar. Bunlar şunu söylüyorlardı. Senin namazın mı sana bunları emrediyor? Sen namazın mı bizim ilahlarımıza çatmanı emrediyor? Sen namazın mı atalarımızın izinden gitmemizi istemiyor? Atalarımızı terk etmemizi sen namazın mı emrediyor sana? Evet, anlıyorlardı. Doğru anlamışlardı. Evet, namaz gerçekten de Allah dışındaki bütün otoriteleri reddetmeyi emreder. Sen namazda Allah'ın huzurunda eğiliyorsan artık ondan sonra insanların huzurunda eğilemezsin. Namazda Allah'ın huzurunda eğiliyorsan, Allah'a itaat ediyorsan artık insanlara itaat edemezsin. Allah bir şey demişse, insanlar başka bir şey diyecek olursa sen Allah'a itaat edeceksin, Allah dışında başkalarına değil. Evet, namaz, hakiki namaz bunu emreder. Hakiki namaz Şuayb Aleyhisselam'ın konuştuğu gibi konuşturtur adamı. Eğer Şuayb'ın konuştuğu gibi konuşmuyorsa Müslüman, namazı hakiki namaz değildir. Eğer şirkle mücadele etmiyorsa Müslüman, namazı hakiki namaz değildir. Eğer insanlara adaleti emrettirmiyorsa o namaz, insanlara haksızlıkların karşısında mücadeleyi emretmiyorsa o namaz hakiki namaz değildir. Mevcut haksızlıklarla mücadele etmenizi sağlamıyorsa, mevcut haksızlıklara karşı koymanızı söylemiyorsa, size bunu emretmiyorsa o namaz hakiki namaz değil. Namazda Allah'a eğileceksiniz, namazda Allah'a itaat edeceksiniz, namaz dışında ise başkalarına itaat edeceksiniz. Olur mu öyle şey? Ya Allah'ın kulusun ya da başkalarının kulusun. Hem Allah'ın kulu hem de başkalarının kulu olamazsın. Senin namazın mı sana bunları emrediyor? Anlıyorlar, doğru anlıyorlardı. Çünkü Şuayb Aleyhisselam namazı kılıyor ve ondan sonra böyle konuşuyordu. Tabii ki o zaman insanlar anlayacaklardı. Demek ki namaz böyle bir ibadetmiş. Demek ki namaz eğilmek kalkmaktan ibaret değilmiş. Demek ki namaz insana mücadele ruhu veriyormuş. Eğer mücadele ruhu vermiyorsa, kötülüklere de engel olmuyorsa, emr bil maruf nehyanil münker yapmanı sağlamıyorsa o namaz nasıl namazdır? Ben namazımı kılarım, bir kenara çekilirim diyenlerin kulakları çınlasın. Namaz kılarsın, bir kenara çekilirsin, öyle mi? İşte Şuayb aleyhisselam bakın namaz kılıyor ama bir kenara çekilmiyor. Onların şirkiyle mücadele ediyor, onların haramlarıyla mücadele ediyor idi. Namaz ona bunu söylüyordu. Namaz ona böyle bir güç veriyordu. Maneviyat veriyordu. İnne salate tenhe anil fahşai vel munker.
Namaz hem hayasızlıktan hem de kötülüklerden alıkoyar.
İşte hem alıkoyar insanın yapmasına izin vermez, hem de başkalarının yapmaması için mücadele ruhu kazandırır. Başkalarının yapmasından da onları alıkoymak için güç verir.
Böyle olmuyorsa eğer namaz hakiki namaz değil.
Diyorlardı ki, ya Şuayb, esalatuke te'muruk enne turke ma ya'budu abauna ev enne fe'ale fi envaline ma neşâ.
Sen namazı mı sana bunlar emrediyor? Bizim babalarımızın, atalarımızın izinden gitmemize engel olmaya çalışıyorsun. Namaz mı sana bunu emrediyor? Ve bir de mallarımız konusunda konuşuyorsun. Biz istediğimiz gibi yaparız aslında. İstediğimiz gibi kazanırız, istediğimizi de aldatırız. İstediğimiz gibi yer içeriz.
Senin namazın mı sana bunları söylüyor? Bizim mallarımız konusunda istediğimiz gibi davranmamıza ne engel oluyor?
Mallarımız konusunda, mal bizim malımızdır diyorlardı.
İstediğimiz gibi ticaret yaparız. İstediğimiz gibi kazanırız, aldatırız. İstediğimiz gibi harcarız, sen ne karışıyorsun diyorlardı. Senin namazın mı engelliyor bunu?
Evet, namaz bunu engeller.
Çünkü namaz sana şunu söylüyor. Sen özgür değilsin.
Madem özgür değilsin, o zaman her meselede Allah'a itaat etmekle mükellefsin.
Namaz sana bunu söylüyor. Ey insan, sen Allah'a yalnız itaat edeceksin, kullara değil, nefsine değil, şeytanına değil ve sen özgür değilsin.
Anlıyorlardı kafirler. Hazreti Şuayb aleyhisselamın dediğini anlıyorlardı.
Demek ki Şuayb aleyhisselam onların malına karışıyordu. Evet, İslam mala da karışır. Sen istediğin gibi mal kazanamazsın. İslam sadece namazı ve ahlakı öğretmek için gelmemiştir. Bütün hayatına karışır. Para kazanmana da karışır, harcamana da karışır.
Ama insanlar Allah'ı karıştırmak istemiyorlar.
Onlar daima Allah'ı böyle şeylerin dışında tutmak istediler. Onların inandığı Allah, insanların hayatına karışmayan bir Allah. Öyle bir Allah istiyorlardı. Bizim diyorlardı, para kazanmamıza nasıl karışıyorsun? İstediğimizi yapmamıza nasıl karışıyorsun? Sen namazın mı buna karışıyor?
Halbuki Şuayb aleyhisselam onlara aslında mallarını istedikleri gibi kullanmalarına da karşı çıkmamıştı, ona engel de olmamıştı. Mal, kendi malları ise helal yolla kazandılarsa o malı helal yolla yine istedikleri gibi kullanabilirlerdi. İlla şunu yapın, bunu yapın dememişti onlara. Aslında onlara diyordu ki Şuayb aleyhisselam, neden hırsızlık yapıyorsunuz? Neden haksızlık yapıyorsunuz? Neden ölçüde ve tartıda hile yapıyorsunuz? O bunu söylüyordu. Onlar ise diyorlardı ki, biz mallarımız konusunda özgürüz. Halbuki Şuayb aleyhisselam onlara tamamen de mallarınızı getirin, bana teslim edin dememişti. Yahut da şunu yiyin, bunu yemeyin de dememişti. Sadece onlar haksızlık yapmayın demişti. Ama onlar haksızlığı o kadar meşrulaştırmışlardı ki, onlar haksızlık yapma konusunda kendilerinde hak buluyorlardı. Haksızlığı hak haline getirmişlerdi yani. İstediğimiz gibi haksızlık yapmak hakkımızdır diyorlardı yani. İşte Şuayb aleyhisselam onlara hayır diyordu, buna hakkınız yok. Kıymetli kardeşlerim, bunu bugün devlet çapında da düşünebilirsiniz ve düşünmelisiniz. Allah Azze ve Celle bunu o gün bir ırk ile ilgili olarak anlatıyor ve bazı insanlarla ilgili olarak anlatıyor ama bugün bunu devlet çapında düşünebilirsiniz.
Siz bu ayetler okuduğunuz zaman bugün anlayın. Sanki bu ayetler bugün geliyormuş gibi düşünün. Sanki Şuayb aleyhisselam gelmiş ve diyor ki, ey Amerika ve ey Avrupa, neden insanlara haksızlık yapıyorsun? Neden kendi topraklarında altın ve elmas çıkan Afrika'yı bu kadar geri bıraktın? Bir milletin topraklarında altın çıksın, elmas çıksın, uranyum çıksın, plutonyum çıksın, o millet acından ölsün. Böyle bir şey mümkün müdür? Amerika varsa mümkündür. Avrupa varsa mümkündür. Allah hakim değil, insanlar hakimse mümkündür. Bugün gelseydi bu ayet böyle söyleyecekti. Neden emperyalistlik yapıyorsunuz? Neden milletlerin kanını emiyorsunuz? Neden Afganistan'ı, Irak'ı işgal ediyorsunuz? Neden kendi menfaatleriniz için bütün milletleri sömürüyorsunuz? Neden onları faizle de sömürüyorsunuz? Onların başına getirdiğiniz kupla hükümetlerle de sömürüyorsunuz. Onlara modern hayat, medeni hayat diye yutturarak da sömürüyorsunuz. Kendi ürettiğiniz cihazları, ürettiğiniz eşyaları insanlara satabilmek için o modern hayatı, medeni hayat diye yutturuyorsunuz. İnsanları bu şekilde sömürdükçe sömürüyorsunuz. Onların mallarını, mülklerini ellerinden alıyorsunuz. Onları köle gibi kullanıyorsunuz. Çalışıyorlar, çalışıyorlar. Bir türlü yükselemiyorlar. Neden? IMF'ler sömürdüğü müddetçe, Amerika sömürdüğü müddetçe, Avrupa sömürdüğü müddetçe, üçüncü dünya ülkeleri nasıl kalkınsın ki? Elbette ki onlar da adam olsunlar, kendilerini sömürtmesinler. Tabii ki Malik bin Nebi'nin dediği gibi bir millette sömürülme kabiliyeti varsa tabii ki o milleti sömürecekler, çıkacaktır. Adam olalım da kendimizi sömürtmeyelim. Yeryüzünde Allah Azze ve Celle'nin dediği olmuş olsaydı, Allah'ın gönderdiği vahye göre bir medeniyet kurulsaydı, bunlar hepsi emniyet altına alınmış olacaktı. Allah Azze ve Celle İslam'ı gönderdi ki din, akıl, mal, can ve nesil emniyetini sağlamak için. Allah Azze ve Celle'nin vahyi gönderirken hedeflerinden birisi de buydu. İnsanların mallarını korumak, hem dinlerini, hem akıllarını, hem mallarını, hem canlarını, hem de neslini, nesli muhafaza etmek. Allah göndermiş olduğu vahiy ile bu beş şeyi emniyet altına alır. Faizi haram kılması bunun içindir. Ölçüde tartıda haksızlığı haram etmesi bunun içindir. Şu şekilde para kazanacaksınız, bu şekilde kazanmayacaksınız demesi bunun içindir. Fakirin alnının teri kurumadan onun hakkını verin demesi bunun içindir. Bu şekilde onlar Hazreti Şuayb Aleyhisselam'a söylemiş oluyorlardı. Ama aslında bunu söylerken şunu söylüyorlardı. Demek ki namaz bu gibi kötülükleri engelleyen bir ibadettir. Demek ki Şuayb Aleyhisselam'a da namaz emredilmiş. Demek ki nasıl ki kutibe aleykumusiyam kema kutibe alellezine min kablikum. Namaz, oruç evvelkilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı buyuruluyor ya hani. Aynı şekilde demek ki namaz da evvelkilere farz kılınmış. Yalnız bize farz kılınmamış yani. Belki beş vakit miydi değil miydi bilmiyoruz ama bazı rivayetlere göre mesela Hazreti Musa'ya emredilen namaz iki vakit idi. Her neyse sonuçta ama bütün peygamberler namaz kıldılar. Ve demek Şuayb Aleyhisselam'a da namaz emredilmiş. Ve işte onu görenler öyle söylüyorlardı. Senin namazın mı sana bunu emrediyor? Demek ki hepsinde namaz ortak ibadet idi, oruç gibi. Miktarı farklı olabilir, rekatleri farklı olabilir, kılınış şekli farklı olabilir. Onlar hakkında malumatımız yok. Şeriatlerde fark olabilir. Ama şunu görüyoruz ki Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerine demek ki namazı emretmiştir. Çünkü namaz İslam'ın en önemli ibadetlerindendir. Namazı kılan insanın diğer haramlardan da kendisini koruması kolay olacaktır. Günde beş defa Allah'ı hatırlayan insan Allah'ı unutamaz hale gelir. Eğer günde beş defa namaz kıldığı halde Allah'ı unutuyorsa onu kıldığı namaz namaz değildir. Dediler ki ey Şuayb senin namazın mı sana bunları emrediyor? İnneke le entel halimur reşid dediler.
Sen dediler aslında halim bir insansın ve reşit bir insansın. Yani yumuşak bir insansın aslında sen. Ve reşitsin, olgun bir insansın sen dediler. Demek istiyorlardı ki yani ey Şuayb, aslında sen yumuşak bir insan olduğun için sen aslında böyle meselelerle uğraşmamalısın. Aslında sen yumuşak bir insansın. O yüzden sen bizim ilahlarımıza çatmamalısın. Sen yumuşak bir insansın. O yüzden sen bizim şirkimize karışmamalısın. Sen bizim para kazanmamıza karışmamalısın. Sen bizim dünyamıza karışmamalısın. Sen bizimle güzel geçinmelisin. Yani yumuşak olmayı böyle olmak zannediyorlar veya böyle bir strateji izliyorlardı aslında. Bazıları, bazı alimler tarihte bu sözle aslında Hazreti Şuayb'le alay ediyorlardı diyorlarsa da aynı kanaatte değilim. Onlar aslında Şuayb Aleyhisselam'la alay etmiyorlardı. Çünkü hakikaten de Şuayb Aleyhisselam halim idi zaten. İbrahim Aleyhisselam da halim idi. Kur'an öyle demiyor mu? Yumuşak idi. Ama onun yumuşaklığı putları kırmasına engel olmamıştır. Onun yumuşaklığı Nemrud'a karşı bir hareket başlatmasına engel olmamıştır. Hazreti Musa da bir hareket başlatmıştır. Hazreti İbrahim de Hazreti Musa sert olduğundan başlatmamış. Hazreti İbrahim de başlatmış. Bakın, halim olan İbrahim, evvah olan İbrahim, munib olan İbrahim, o da bir hareket başlattı. Şirke karşı bütün peygamberler hareket başlattılar. Tabii ki müşrikler böyle bir hareketle karşı karşıya kalınca elbette ki bir takım stratejiler geliştirecekler. Elbette ki geliştirdikleri stratejilerle o peygamberleri o yoldan çevirmek isteyecekler. Sen yumuşak bir insansın demek suretiyle onu yumuşatmak istiyorlardı yani. Nasıl ki mesela Kalem suresinde peygamberimize hitaben buyurulur. وَدُّوا لَتُدْهِنْ فَيُتْهِنُونَ Onlar istediler ki sen yumuşaklık yapasın, yumuşak davranasın, ılımlı Müslüman olasın da onlar da sana karşı ılımlı olsunlar. Öyle istediler. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ Ama sen o kafirlere asla itaat etmeyeceksin. Allah Azze ve Celle bu şekilde onların stratejilerini yerle bir ediyordu. Onların stratejilerini peygambere haber ediyordu. Onların niyetleri budur diyordu. Sen onlara itaat etmemek suretiyle onların planlarını yerle bir et. Bu bir strateji. Ey Şuayb, sen yumuşak bir insansın. Yani yumuşak ol diyorlardı. Böylece onu, o da desin ki, yani beni bütün millet yumuşak olarak biliyor. O halde ben yumuşak olayım. Beni bütün insanlar olgun olarak biliyor, reşit olarak biliyorlar. O halde ben olgun davranayım da, böyle onların şirklerine bir şey demeyeyim. Onların haramlarına sessiz kalayım. Böyle demesi için. Madem ki beni reşit biliyorlar, olgun biliyorlar, o halde ben onlarla mücadele etmeyeyim, onlarla kavgalı olmayayım. Madem ki beni halim biliyorlar, o halde ben onlara karşı sert olmayayım. Böyle olmadı mı kıymetli kardeşlerim? Birçok cemaati ve hocaları böyle aldatmadılar mı? Bugün olgun olmak demek, küfre karşı mücadele etmemek demek olarak anlayan bir sürü insan yok mudur? Bir sürü hoca, şirke karşı mücadele etmeyen hocalar, kendilerini olgunluğa vurduklarını zannediyorlar, yumuşak olduklarını zannediyorlar, böyle konuşmayı olgun hoca olmak olarak görüyorlar. Onlar bilsinler ki, olgunların en olgunları peygamberlerdir. Ve peygamberler şirke karşı mücadele etmişlerdir. Ve la ilahe illallah diyerek ortaya çıkmak, şirke alttan aparkat geçirmek demektir. La ilahe illallah şirkle mücadeledir. La ilahe illallah demek, karşıdaki nasıl ki bir boksör rakibine aparkat geçirdiği zaman ayaklarını yerden keser, nasıl ki sağ kroşe geçirdiği zaman ayaklarını yerden keserse, işte aynen öyle la ilahe illallah şirkin ayaklarını yerden keser. Ama maalesef birçok cemaat tevhid ile ortaya çıkmıyor. La ilahe illallah diyerek ortaya çıkmıyor. Sadece ibadetleri ve ahlakı anlatıyor. Yumuşak davranıyor. Halbuki geçmişteki yumuşak peygamberler,
Onların o yumuşaklıkları şirk ve mücadelelerine engel olmadı. Yumuşaktılar ama onların yumuşaklığı insani meselelerde, münasebetlerinde yumuşaktılar. Aile ilişkilerinde yumuşaktılar. İnsani münasebetlerinde yumuşaktılar. Ama şirke karşı hiçbir zaman yumuşak davranmadılar. Şirke karşı yumuşak davranacak olursanız, şirk hiçbir zaman mağlup olmayacaktır. Böyle bir strateji izliyorlardı. Başka bir tarafa doğru sevk ediyorlardı Şuayb Aleyhisselam'ı. Sen diyorlardı yani yumuşaksın. O halde yumuşak davran da bizim böyle atalarımızın izinden gitmemize karışma. Bizim haramlarımıza da karışma. Ne yaparsak yapalım bize yumuşak davran. Sadece bize öğüt ver sadece o kadar. Yani bunu yapmasanız daha iyi olur de. Bizimle mücadele yapma. Bir hareket başlatma. Biliyorlardı ki namaz kılanlar sonunda bir gün hareket başlatırlar. Namaz bir gün onları harekete geçirir. O harekete geçmese onun çocuğu harekete geçer. Çocuğu harekete geçmese torunu harekete geçer. Ama bir gün namaz birilerini harekete geçirir. Biliyorlardı. O yüzden engellemeye çalışıyorlardı. Peygamberimizin de kafirlerle ilk karşı karşıya geldiği mesele, fiilen karşı karşıya geldikleri mesele bu olmadı mı? Alak suresinde anlatmıyor muydu? اَرَيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا سَلَّهِ Gördün mü o kafiri? Namaz kılan kulu engelleyen Muhammed'i engelleyen o Ebu Cehil'i gördün mü? Namaza engel olan o kafiri gördün mü? Allah Azze ve Celle gösteriyordu yani. Görün diyordu yani onları. Görün diyordu yani. Allah gösteren bir Allah'tır. Göstermeyenler Allah'ın metodunun dışına çıkmışlardır. Müslümanların daha doğrusu ümmeti Muhammed'in de bu ümmetin de kafirlerle karşı karşıya geldiği, fiilen karşı karşıya geldikleri ilk mesele namaz yüzünden olmuştur. Hakiki namaz insanı kafirlerle karşı karşıya getirir. Hakiki namaz şirkle karşı karşıya getirir. Hakiki namaz haramlarla karşı karşıya getirir. Şirk de seni karşı karşıya getirmiyorsa o namaz hakiki namaz değil. Ve bu şekilde bir strateji izlediler ama boşa çıktı bu stratejileri. Çünkü peygamberler Allah tarafından yönlendirilirler. Allah Azze ve Celle onların kalplerinden geçeni bilmektedir. Ve Müslümanlar kendi aralarında merhametli ve yumuşak olmalıdırlar ama kafire karşı şiddetli ve çetin olmalıdırlar. Şirke karşı çetin olmalıdırlar. Şirkin karşısında hiçbir zaman eğilmemeli ve şirke karşı hiçbir zaman yumuşak davranmamalı ve şirke karşı daima kelime-i tevhid ile vurmalıdırlar. Aynı noktaya vurmalıdırlar devrinceye kadar. Kafirin yönlendirmesi bu şekilde yönlendirirler. Bazı hareketleri de böyle yönlendirirler. Onları mesela beşeri bilimlere yönlendirirler. Matematikte, fizikte başarılı olmaya sevk ederler. O alanlara sevk ederler. Siz derler bilime önem veren cemaatsınız. Siz çok iyi cemaatsınız. Siz çok faydalı bir cemaatsınız. Siz hem ahlaka önem veren bir cemaatsınız. Hem de vatanın kalkınması için beşeri bilimlere de çok önem vermektesiniz. Sizin bu faaliyetleriniz çok güzel faaliyetlerdir derler. Ve bu şekilde onları o istikamete yönlendirirler. Onlar da onların gözüne girmişler ya bir defa. Artık hep öyle devam ederler. Hani onları öyle tanıyorlar ya insanlar. Beşeri bilimlere önem veren, hani bilime önem veren insanlar olarak, cemaat olarak tanınıyorlar ya artık. Hani onlar adaba önem veren cemaat olarak tanınıyorlar ya artık. Artık onlar hep aynı şey yaparlar. Artık onlar şirke karşı yumuşak olurlar. Artık onlar şirke karşı hiçbir şey demezler. Artık onlar nasılsa dünya alem bizi beşeri bilimlere önem veriyor olarak biliyor. Nasılsa dünya alem bizi ahlaka önem veren bir cemaat olarak tanıyor. Nasılsa bütün millet bizi ibadet ve ahlak cemaati olarak biliyor. O halde biz böyle devam edelim, ne yapalım derler. Ve hiçbir zaman şirkle karşı karşıya gelmezler. Halbuki bu müşriklerin bir oyunudur. Şirkle mücadele etmeden şirki deviremezsiniz. İşte böyle bir strateji izlediler. Ve Allah Azze ve Celle tarafından yönlendirilen peygamberler ise bütün bu stratejileri tarumar ettiler. Ve Şuayb Aleyhisselam onların bu oyununa gelmedi. Ve onlara dedi ki, قَالَ يَا قَوْمِ اَرَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي Dedi ki, ey milletim, neler söylüyorsunuz siz? Ben dedi, Rabbimden taraf bir beyine üzerine olsam da mı? Rabbimden taraf, Rabbim yani benim peygamberliğim için bir takım deliller de size sunuyor. Ve ben Rabbimden taraf deliller üzerindeyim. Allah'ın peygamber olduğumun delilleri var. Ve bana bu gelenlerin Allah'tan olduğunun delili var. Bu vahiydir benim görüşüm de değil. Ben Rabbimden taraf delil üzerindeyim. Kendi kafamdan da konuşmuyorum. Buna rağmen ben size mi uymalıyım? Söyler misiniz? Ben böyle bir şey yaparsam o zaman Allah'tan kendimi nasıl korurum? Bu kıssa devam ediyor. Şu Hazreti Şuayb Aleyhisselam ile ne şekilde mücadele edecekler? Daha devam edecek. Ben burada bitirmek istiyorum. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi Afganistan'da, Filistin'de, Çeçenistan'da, Irak'ta cihad eden kardeşlerimize yardım eyle. Onların güçlerine güç kat. Onların morallerini yükselt ya Rabbi. Seni sevmeyi nasip eyle ya Rabbi. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle ya Rabbi. Senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize ya Rabbi. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle ya Rabbi. Lillahi Teala'l-Fatiha.